Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6-8. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1400, Hicri Kameri 12, Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimle 18 Kasım 2021 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Hüseyin Kaya ile Suriye gelişmeleri konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri, Esmaül Hüsna ve Aydın Gelecek adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Hüccetül İslam Hac Şeyh Muhsin Müşteşebistan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu. Hüseyin Emir Abdullahyan yaptırımların kaldırılması İran'ın bölgesel işbirliğinde varlığını güçlendirecek açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Polonyalı mevkidaşı ile görüştü. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında transit işbirliği gelişiyor. Komutan Fedevi düşmanlar İran'a yan gözle bakamaz dedi. Ve Erdoğan Siyonist rejim başkanı ile görüştü. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini, Tebriz'in eski Cuma imamı, büyük mücahit alim Hüccetül İslam Hacı Şeyh Muhsin Müçtehit Şebistir'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, taziye mesajında mücahit alim Hüccetül İslam Hacı Şeyh Muhsin Müçtehit Şebistir'in vefatı dolayısıyla değerli ailesi, evlatları, Tahran ve Azerbaycan'daki tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, merhum Müçtehit Şebistir'in Tebriz Cuma İmamlığı dönemindeki varlığı, hizmet ve çabaların unutulmaz olduğuna işaretle, bu büyük alimin Tahran ve Tebriz'de ilmiye havzalarının yönetimi ve toplumsal hizmetler verme ve halkı hidayete etmekte ve başarılı ve aktif alimlerden olduğunu belirterek, bu büyük alim için Yüce Allah dergahından rahmet diledi. Hüccetül İslam Müçtehit Şebistir'i dün hayata veda etti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın haklarının uygulanması, olumlu ekonomik ve insani etkilerin yanında bölgesel işbirliğindeki varlığımızı daha güçlü ve etkin kılacaktır, dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, video konferans aracılığıyla 22. Hint Okyanusu'na kıyısı olan Ülkeler Birliği Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı, söz konusu toplantıda yaptığı konuşmada, Hint Okyanusu'na kıyısı olan Ülkeler Birliği formatındaki 20 yılı aşkın faaliyet ve işbirliğinde birliğin potansiyel olarak kapasitesi giderek daha fazla ortaya çıkmıştır. Hint Okyanusu bu okyanusa kıyısı olan ülkeler için nimetlerle dolu olduğu kadar, Hint Okyanusu'na kıyısı olan Ülkeler Birliği ile işbirliği de aynı derecede açık ve geniştir. İran bölgesel işbirliği için bu muazzam potansiyelin farkındadır ve bu birlik ile ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız dedi. Emir Abdullahian konuşmasını şöyle sürdürdü. Dünya COVID-19 ve bu virüsün yarattığı sonuçlarla karşı karşıya. İran, milletli ülkenin ekonomik ve mali gücünün gayri meşru Amerikan yaptırımıyla sınırlandığı bir durumda pandemiyle mücadele etti. Yaptırımların kaldırılması, İran haklarının uygulanması, olumlu ekonomik ve insani etkilerin yanı sıra şüphesiz Hint Okyanusu'na kıyısı olan Ülkeler Birliği de dahil olmak üzere bölgesel işbirliği düzenlemelerindeki varlığımızı daha güçlü ve etkin kılacaktır.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Polonyalı mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer anlaşma görüşmelerine aktif şekilde katılmaktan amacının yasa dışı yaptırımların kaldırılması olduğunu belirterek, tüm tarafların Amerika'nın mevcut durumun esas sorumlusu olduğuna dair ortak kanaat ve anlayışa vardığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. İki ülkenin tarihi ilişkileri ve İran'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalı göçmenleri insani bir şekilde ağırladığına dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, bu önemli tarihi olayın 80. yıl dönümünü Polonya'da anacaklarını söyledi. Bakan Emir Abdullahyan görüşmede ayrıca Polonya'ya 1 milyon doz korona aşısı hediye ettiği için teşekkür ederek bunun iki ülkenin insani ilişkileri için bir örnek sayıldığını ifade etti. Görüşmede Bakan Emir Abdullahyan Yemen krizini işaretle Yemen krizinin askeri çözümü olmadığını ve bu ülkeye yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Görüşmede Polonya Dışişleri Bakanı da iki ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik münasebetlerinin daha da gelişmesine vurgu yaptı. İran'a Afgan göçmenlere yardımından dolayı teşekkür eden Polonya Dışişleri Bakanı, iki ülke sınırlarında göç sorunu hakkında İranlı mevkidaşı ile görüş saatinde bulunarak bu sorunun çözümü için ortak çabanın süreceğine vurgu yaptı. Bakan Emir Abdullahyan görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın sıcak selamlarını Polonyalı mevkidaşına ileterek bu ülke Dışişleri Bakanı'nı Tahran'a davet etti.
İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında iki günlük ortak komisyon oturumunun ardından iki ülke arasında Bakü'de transit ve karayolu taşımacılığının geliştirmesine ilişkin anlaşma imzalandı. İrbin haberine göre dört kapıdan araçların geçiş sayısının artması, bu sektördeki bazı sorunların hafifletilmesi ve elektronik iletişim sağlanması gibi konular bu anlaşmada yer alıyor. İran Karayolu Taşımacılık Kurumu Transit Ofisi Genel Müdürü Cevat Hidayeti bu oturumda yaptığı açıklamada sürdürülebilir ekonomik menfaatin gümrük vergilerinin artmasında olmadığına işaretle iki ülke arasında ticaretin gelişmesinin uzun vadede ülkelerin ekonomisi için verimli olabileceğini kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Taşımacılık Hizmetleri Merkez Başkanı Anar Rızayev de oturumda yaptığı konuşmada iki ülkenin bu alanda işbirliğinin gelişmesi için iradesine işaret geçen 10 ayda önceki yılın aynı dönemine göre iki ülke arasında araç geçiş sayısının ikiye katlandığını vurguladı.
Kabil'de bulunan İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hazan Kazimi Kumi, eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile görüştü. Abdullah Abdullah yayınladığı mesajda Kazimi ile görüşmesini değerlendirerek bu görüşmede Afganistan'daki mevcut gelişmeler ve gündemdeki önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunduk dedi. İran'ın geçmişteki işbirliğini takdir eden Abdullah Tahran'ın Afgan halkıyla işbirliğinin devam etmesi çağrısında bulundu. Kazimi Kumi bugün Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü. Afganistan eski Cumhurbaşkanı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ne, Afganistan'a yardımları ve bu ülkeyle işbirliğinden dolayı teşekkür ederek bunun sürmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi Jasper Barr, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hasan Şeyhülislami ile görüştü. Görüşmedeki tarafları ilgilendiren konuları iki ülke arasında siyasi ve uluslararası araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatlarını ele aldılar. Görüşmede ayrıca İran ile Danimarka yetkilileri önemli bölgesel ve uluslararası konuları da masaya yatırdılar.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Ülkede vatandaşlara uygulanan korona aşı sayısı 100.748.230 doza yükseldi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5.882 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Virüse yakalanan hastalardan 3.439'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 5.746.487'ye ulaştı ifadesi kullanıldı.
Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Fedevi, dayatılan savaşta İran'ın birçok kentinin doğrudan çatışma içine sürüklendiğini işaretle artık askeri savaşlarla karşı karşıya olmadıklarını ifade etti. Komutan Fedevi, İslam İnkılabı Şehitler İmam ve İslam İnkılabı Rehberini bereketi ve sayesinde düşmanların İran'a yan gözle bakmaya cesaret edemediğini vurguladı. Komutan Fedevi, İran düşmanlarının askeri savaşın lehine olmadığını iyice bilip bundan emin oldukları için İslam-İran topraklarına yan gözle bakamadıklarını ifade etti.
İran Husistan İstihbarat Genel Dairesi yaptığı açıklamada ülkenin güneyinde sınırlarında giriş yapmaya çalışan silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan bir şebekenin çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 80 adet silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist Rejim Başkanı İshak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Tel Aviv ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Tel Aviv ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrar bakımından önem taşıdığını ifade ederek gerek ikili gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye indirilebileceğini ifade etti.
Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı Naftex bildirisinde Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
Bakü yönetimi Ermenistan güçlerini Azeri güçlerin mevzilerine ateş açmakla suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni ordu birliklerinin dün akşam saat 17.54'te 22.52'ye kadar Şemsettin ve Tovuz ilçelerine bağlı 7 köydeki Azeri güçlerin mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Açıklamada Azeri güçlerin Ermeni güçlere karşılık verdiği belirtildi. Son günlerde Ermeni ve Azeri güçler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Bakü ve Erivan karşı tarafı ateşkes rejimini bozmakla suçluyor. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ermenistan tarafından herhangi bir saldırının sonuçları hakkında uyarıda bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınır çizgilerinin çizilmesiyle ilgili teklifler geldiğini, söz konusu tekliflerin tamamının Erivan için kabul edilebilir olduğunu belirtti. Ermenistan hükümetinin bugünkü toplantısında konuşan Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınır çizgilerinin çizilmesiyle ilgili 3 teklif geldiğini, tekliflerin 3'ünün de Erivan için kabul edilebilir olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 kilometre yakınında uçuş gerçekleştirmesinin izin verilebilecek tüm sınırları aştığı uyarısında bulundu. Putin, Batı'yı Rusya'nın kırmızı çizgileri hakkındaki uyarılarını derine inemeden yüzeysel biçimde anladığını da vurguladı.
Rus heyetiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir araya geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün Şam'da düzenlenen mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin iadesi konusunda Suriye ve Rus koordinasyon heyetlerinin ortak periyodik toplantısına katılmak üzere Suriye'yi ziyaret eden Vladimir Putin'in özel elçisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki bir Rus heyetini kabul etti. Görüşmede iki taraf mültecilerin şehirlerine ve köylerine geri dönüşlerinin devam için koşulların sağlanması ulusal uzlaşmanın hızlandırılması için tarafların aktif ve etkin çalışmaları ile ortak çabaları sonucunda elde edilen olumlu sonuçlara övgü de bulundu. İki taraf Suriye ve Rusya koordinasyon organlarının ortak toplantılar arasında imzalanmakta olan ikili anlaşmaların ve mutabakat zaptlarının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Esad, Rusya Federasyonu'nun yaptıklarının öneminin Suriye halkının terörle savaşının etkilerini ve kendilerine uygulanan haksız yaptırımları aşmasına yardımcı olmak için attığı pratik adımlar yanı sıra sağlam ve ilkeli siyasi tutumlarına ve Suriyelilerin savunma hakkına verdiği desteğe yansıdığına dikkat çekerek, iki dost ülkedeki kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine paralel olarak kültürel ve popüler düzeyde ilişkilerin güçlendirilmesi için konferans ve toplantılara yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Kendi yönünden Lavrentiev, imzalanan öneri ve anlaşmaların hayata geçirilmesi, Rusya ve Suriye illerindeki kurumlar ve hükümet organları arasındaki işbirliğinin yoğunlaştırılması amacıyla iki taraf arasındaki toplantıların çeşitli düzeylerde devam edeceğini vurgulayarak, Suriye ve Rus koordinasyon heyetlerinin ortak toplantılarının amacının yalnızca Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak değil, aynı zamanda Suriye'deki genel durumu iyileştirmeye ve iki ülke ile dost halklar arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olmak olduğunu vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Ve son haberimiz, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistinli esirin Siyonist rejimin zindanında tıbbi müdahalede ihmal yüzünden şehit olmasını işgalcilerin yeni cinayeti olarak niteledi. Hamas sözcüsü Abdüllatif Kanu, Siyonist rejim zindanında Filistinli esirin şehit olmasına gösterdiği tepkide işgal rejiminin zindanında Filistinli esir Sami Amur'un kasten tıbbi müdahaleyi ihmal etmesi yüzünden hayatını kaybetmesinin bu rejimin barbarlığını, uluslararası kurallara açık şekilde ihlali ve insan haklarını çiğnemesini gösteren yeni bir cinayet olduğunu kaydetti. Kanu, Amur'un şehit olmasıyla esirler hareketi şehit sayısının 227 kişiye yükseldiğini kaydetti. İşgal rejimi zindanlarındaki esir hareketi de şehit esir Sami El Amur'a yapılanın gerçek anlamda bir idam operasyonu ve kasıtlı tıbbi ihmal politikasının sonucu olduğunu belirterek Filistinli esirin hayatını kaybetmesinden işgal yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti. Esir hareketi Gazze şehrindeki Deir Belh kenti sakinlerinden El Amur'un işgal rejimi zindanlarında tıbbi ihmal neticesinde şehit olduğunu bildirerek, bugün yas ilan edilerek tüm bölümlerin kapatıldığını ve yemeklerin geri çevrileceğini açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist rejim İsrail'in siber alanındaki hayal kırıklığı konusunda. Siyonist rejim İsrail bir yandan siber saldırı alanında güçlü olduğunu iddia ediyor, diğer yandan da ciddi siber saldırılara maruz kalarak diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da nedenli kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesi yayımladığı yeni raporunda Siyonist rejim İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın Kerem Ebu Salim gümrük noktasından Gazze şeridine giren sabit veya mobil telefonların içine dinleme cihazı yerleştirdiğini, bu telefonlar ile konuşan herkesin konuşmalarının dinlenebildiğini ifşa etti. Bu haber sitesi Siyonist rejim İsrail istihbarat kaynağından naklen yüzlerce Siyonist rejim İsrail'i askeri gücün gece gündüz Filistinlilerin konuşmalarını gizlice dinlediklerini ileri sürdü. Daha önce de farklı medya mecraları Siyonist rejim İsrail'in siber casusluk olaylarını ve girişimlerini ifşa etmişti. Esasında Siyonist rejim İsrail siber casusluğu bir güç kaynağı, istihbarat kaynağı, özellikle de siyasi şantaj kaynağı ve aracı olarak kullanmaktadır. Aslında siber casusluk İsrail için bir güç kaynağıdır çünkü bu araca başvurarak istihbari ve teknik gücün göstermeye çalışıyor. Siyonist rejim İsrail casusluk araçları ve yazılımlarını kullanarak özellikle Arap rejimleri başta olmak üzere diktatör yöneticiler ile yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Siyonist rejim gazetelerinden Marker şöyle bir iddiada bulunmuştu. İsrail ile Pegasus casusluk yazılımını Birleşik Arap Emirliği'ne verdi. İlk yazılım Abu Dhabi Veliahtı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ikinci yazılımda Dubai Emiri ve Başbakan Muhammed bin Raşid Al Maktum'a satıldı. Siber casusluk tabii ki bir yandan da İsrail için önemli bir istihbari kaynaktır. Çünkü Siyonistler bu araçtan yararlanarak düşmanları hakkında bilgi topluyorlar. Bu araç özellikle de direniş gruplarına karşı kullanılmaktadır. Siyonist rejim İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın Filistinlilerin konuşmalarını dinlemek de bu bağlamda değerlendirilmelidir. İngiliz merkezli internet haber sitesi Middle East Eye'ın raporuna göre Siyonist rejim İsrail için güvenlik tehdidi sayılan siyasi aktivistler ayrıca kamuoyunun konuşmaları dinleniyor. Bundan güdülen amaç ise Filistin toplumundaki faylar ve zayıf noktaları bulmaktır.
Siber casusluk, İsrail'in diğer ülkelerin şahsiyetleri ve makamlarına karşı şantaj yapma aracı da sayılır. Son dönemde Siyonist rejim İsrail'in Pegasus casusluk yazılımını kullanarak Batı ülkeleri makamlarına karşı bile şantaj amaçlı kullandığına dair raporlar yayınlanmıştır. Bu tür girişimler gerekli zamanlarda siyaset arenasında şantajların yapılması ve tavizlerin verilmesi doğrultusunda olmuştur. Bu anlamda önemli olan bir başka husus da İsrail'in casusluk kabiliyeti hususunda büyük iddialarda bulunsa da son günlerde siber saldırılar karşısında kırılganlık yaşamasıdır. Siyonist rejim İsrail'e karşı siber saldırılar gerçekleştirilen gruplardan biri de Musa'nın Asası bilgisayar korsanlık grubudur. Musa'nın Asası hacker grubu son dönemde Siyonist rejimin 3 boyutlu haritaları, görüntüleri ve dosyalarına erişim sağlayabildiğini ve gizli bilgileri de ele geçirdiğini duyurmuştur. Bu olayın ardından Siyonist rejim İsrail gazetelerinden Yediot Ahronot, Siyonist rejim makamlarından naklen İsrail'in siber saldırılara karşı hazırlıklı olmadığını belirtti. Siyonist rejim İsrail Genelkurmay Başkanı Avihor Kohai'de İsrail'in bu aşamadaki en önemli tehdidin ekonomik ve medeni tesisler ve müesseselere karşı siber saldırılar olduğunu itiraf etti. Bu koşullardan yola çıkarak Siyonist rejim Başbakanı Naftali Bennett de bu rejimin siber teknolojileri alanındaki son bir yıl özel sermaye miktarının 6 milyar dolara ulaşacağını ve bu rakamın 2020 yılının 3 katı olacağını belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın Afganistan komşu ülkeleri Dışişleri Bakanları zirvesine davet edilmesi konusunda. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Taliban'ın da Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları 3. zirvesine davet edildiğini belirtti. Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi oturumunda şu açıklamada bulundu. Gelecek Afganistan komşu ülkeleri Dışişleri Bakanları zirvesine Taliban geçici hükümeti de davet edilecektir. Ağustos ortasında Afganistan'da Taliban'ın yükselişinin ve ülkeyi tamamen ele geçirmesinin ardından Pakistan, Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi katılımcı ülkelerle birlikte Afganistan'ın komşularını dahil etmek için yeni bir öneride bulundu. Pakistan'ın ev sahipliğinde Afganistan'ın komşuların 3. toplantısına katılmak üzere Taliban hükümetini de davet edileceğin açıklanması, İslamabad toplantısının Taliban hükümeti temsilcilerinin katılımı açısından önceki 2 toplantıdan farklı olacağını gösteriyor. Afganistan'ın komşularının temsilcileri 8 Eylül'de İslamabad'da düzenlenen açılış toplantısına ve 27 Ekim'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen ikinci zirveye katıldılar. Taliban hükümeti temsilcileri ise bu grubun ve kurduğu hükümetin uluslararası alanda tanınmaması nedeniyle bu zirvelere davet edilmemişti. Afganistan'ın komşularının önceki iki toplantısında katılımcı ülkelerin temsilcileri, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümeti olan ihtiyacı vurguladı ve bu nedenle Taliban'ı ülkenin siyasi geleceğine tüm etnik grupların katılımı için bir platform sağlamaya çağırdı. Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'in fethinin ilk günlerinde bulduğu vaatler ve uluslararası toplumun tüm etnik grupların katılımıyla Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çağrısına rağmen Taliban grubu şimdi kadar farklı etnik grupların hükümete rol oynamasını sağlamak için uygun adımlar atmadı ve hala kurduğu hükümetin kapsamlı ve kapsayıcı olduğunu iddia ediyor.
Taliban'ın Afgan halkının taleplerine karşı direnişinin ve uluslararası toplumun kapsayıcı bir hükümet talebinin göz ardı edilişinin Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyetini tanıma konusunu daha da sorgulanır hale getirdiği tahmin ediliyor. Çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle bu ülkedeki gelişmeleri yakından takip eden ve bu konuda iki zirve gerçekleştiren Afganistan komşuları, Taliban'ın belirli bir ideolojiye dayanmaktan kaçınması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Bu yüzden de başka ülkelerden daha fazla toplantı düzenlediler. Komşu ülkeler hükümetin oluşumunda tüm etnik gruplar ve kesimlerin katılımına vurgu yapmaktadır. İslamabad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 3. Afganistan komşular toplantısına Taliban hükümetinin temsilcilerinin davet edileceği düşünüldüğünde bu toplantı katılımcıların Taliban'ın Afganistan'ın gelecekteki siyasi yapısı hakkındaki görüşlerini ve grubun nasıl bunu yapacağına dair görüşlerini net bir şekilde anlamaları için değerli bir fırsat sayılır. Bu zirvede farklı etnik grupların iktidar alanındaki rolü hakkında bilgi edinme fırsatı en iyi şekilde kullanılmalıdır. Afganistan'ın komşuları istikrar artırmak amacıyla kapsayıcı bir hükümet kurmaya yardım etmeye çalışıyor. Ancak Taliban'ın Dışişleri Bakan Kayyımı Emir Hamut Taki'nin Pakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı son açıklamalar bir nebze bile olsa hayal kırıklığı yarattı. Pakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanları arasında açıklamalar yapan Emir Hamut Taki, mevcut Taliban hükümetinin kapsayıcı olduğunu, Afganistan'da her etnik gruptan insanın bu yapıda var olduğunu iddia etti. Taliban'a mevcut Afgan hükümetine yönelik algısı bu yönde ise grubu ülkedeki tüm kesimlerin katılımı ile hükümet kurmaya ikna etmenin çok zor olacağı da aşikardır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Suriye gelişmeler konusunda siyasi analist Sayın Hüseyin Kaya ile yapılan röportajın ilk bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Suriye gelişmelerle ilgili dünkü sohbetimizde genel olarak elde edilen başarı ve bölgemizde bu başarının etkileri, özellikle terörle mücadele meselesinde ve istikrarın sağlanması gibi önemli konularda etkileri hakkında kısaca sizlere bilgilendirdik. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hüseyin Bey, şimdi bölge ülkeleriyle ilgili direkt olarak işbirliği anlaşmalar imzalanması, yani Suriye ile karşılıklı olarak bölgemizde istikrarın ve huzurun sağlanmasına ne kadar katkı sağlıyor bu mesele? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı?
Yani özellikle Suriye'deki işte bu teröristlerin bertaraf edilmesinden sonraki büyük oranda bir tek İdlib ve diğer şeyde Amerika'nın desteğini alan SDG dediğimiz Kürt güçleri kuzeyde, onlar da şey olursa bana göre Türkiye'de masaya oturacak, bütün komşu ülkeler Suriye'yle masaya oturmak zorunda kalacak. Çünkü bu güvenlik sorunu. Suriye'nin tarımını, sanayini, fabrikasını, hayvancılığı yok eden büyük bir savaş. Küçük dünya savaşı diyebiliriz buna. Resmen küçük bir dünya savaşı yaşandı Suriye'de. Ama bu sona doğru geldiği için tekrar o Suriye ile ilişkiyi kesen bütün devletler, demin de belirttiğim gibi, yavaş yavaş artık Suriye'deki elçiliklerini açıyorlar. Sanırım bu 1-2 yıla kalmaz Suriye eski şeyine kavuşacaktır. Durumuna kavuşacaktır.
Evet.
Varsa başka sorularınız.
Doğru. Tabii şimdi terörle mücadele meselesine de değindiniz siz. Burada büyük güçlerin de sizin ifade ettiğiniz gibi büyük katkısı oldu bu konuda. Rusya gibi, İran gibi bölge ülkelerinin Suriye'nin yardımına koşması çok etkileyiciydi. Ancak şimdi mesela Rusya'nın konumunu şu anki koşullarda siz Suriye'de nasıl buluyorsunuz? Özellikle Suriye hükümetinin tüm bölgelerde hakimiyeti ve kontrolü ele geçirmesi konusunda Rusya'nın siz pozisyonunu nasıl buluyorsunuz efendim?
Şimdi Rusya Doğu Akdeniz'de tek şey Suriye. Tarsus'taki üsler, yani şeyde, Suriye'de birçok üsleri var. Eğer Suriye'yi kaybederse bana göre Doğu Akdeniz'deki bütün gücünü kaybedecektir. Bu yüzden Rusya için Suriye çok önemli. Ve sahada büyük bir güç. Yani bu yüzden atıyorum özellikle Türkiye'nin orada desteklemiş olduğu belli gruplar var. Yani şu anda Milli Suriye Ordusu adı altında toparlanan birçok örgüt var. Ki yaklaşık 20 bine yakın silahlı gücü öyle bahsediliyor. Ayrıca Türkiye'nin o bölgelere bir operasyon sinyali vermesi. Çünkü bu birkaç gün önce tezkere de geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özellikle onlar teyakkuz halinde, o bahsettiğimiz Milli Suriye Ordusu şemsiyesi altında toplanan örgütler şu anda bir işaret bekliyor. Bunun dışında Türkiye ile Rusya'nın da görüşmeleri var. Dolayısıyla Amerika ile görüşmeleri var. Çünkü Amerika'nın daha kim olduğu bölgeye operasyon sinyali veriyor. Bana göre Rusya Suriye'yi kaybederse o kapı kapanmış olacak. Doğu Akdeniz'deki bütün hakimiyetini yitirecek. Onun ekonomik boyutları var ki Suriye'de resmen büyük bir şey, maddi manevi anlamda, askeri anlamda birçok şey giderleri oldu. Rusya bunu göze alamaz. Çünkü şeyini kaybedecektir. Bölgedeki hakimiyetini kaybedecektir. Yani İran açısından da aynı şey.
Evet.
İran açısından da aynı şey. Bana göre İran istediğini almıştır. Yani İran bu şeyde bana göre galip çıkmıştır.
Tahran Radyosu.
Son soruda evet. Şimdi PKK ve onun Suriye'deki uzantısıyla ilgili biliyorsunuz Türkiye'nin kaygıları gündemde her zaman mevcut ve şimdi burada da kimi uzmanlara göre Türkiye'nin içinden eğer Suriye ile direkt olarak anlaşmalı bir şekilde bu konuda adım atarsa Türkiye daha başarı elde edecektir şeklinde yorumlarda rastlıyoruz. Bunlarla ilgili nasıl düşünüyorsunuz efendim?
Elbette yani. Zaten görüşmeler bu yüzden sanırım yani bazen basına sızıyor. Esad'la veya Esad'ın şeylerle görüşmeler olduğu yani Türk basında zaman zaman çıkıyor. Yani açık açına aşikar bir şey değil ama mutlaka bir şey görüşmeler vardır. Savaşmadan, operasyon düzenlenmeden ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü göz önünde tutularak bir anlaşmaya varılacağını sanıyorum ki Rusya da bu temelde zaten Türkiye ile görüşüyor. Çünkü oraya operasyon yapılması demek Rusya'ya savaş açmak demektir. Bir şekilde Ruslarla karşı karşıya gelmeleri gerekiyor. Bu da Türkiye açısından da iyi olmaz, Rusya açısından da iyi olmaz. Çünkü sonuçta ticari anlaşmalar var, askeri anlaşmaları var. Rusya ile Türkiye'nin birçok anlaşması var. Umarım böyle olur. Öyle olacağını da sanıyorum. Yani sonuçta devletlerin şeyleri var. İşte çok böyle yüksek sesle bağırarak, nara atarak şey yaparlar ama masa başında diplomasiyle bu işlerin çözüleceğini umuyorum.
Evet. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Hüseyin Bey.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Hüseyin Kaya ile konuştuk. Suriye gelişmeler konusunda ülke içinde yaşanan istikrar ve huzurun bölgemize olan yansımaları ve etkileriyle ilgili sizler için hazırladığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında ateşkesin yeniden sağlanması, Avrupa'da bir kez daha göçmen krizinin yaşanması ve İran ve Türkiye'nin uzun vadeli işbirliği yapma gibi haberlere yer verilirken, Cumhuriyet İslami gazetesinde Grossi'nin yeniden Tahran'a gelme niyetinde olduğunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi tekrar Tahran'ı ziyaret etmek ve İranlı makamı ile görüşmek niyetindedir. Bu ziyaret ise yöneticiler kurulu ve ardından Viyana müzakerelerinin yeni turunun arifesinde gerçekleştirilecek. Görünen o ki Grossi geçmişte oynanan aynı içi boş ve sonuçsuz oyunu tekrar oynamak istiyor. Görünürde hukuki araçlara başvurarak Batı'nın siyasi hedeflerini gerçekleştirmek onun ziyaretinin temel amacıdır. Bu durum ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Avrupa Birliği ve Amerika'nın İran'a karşı ortak oyunundan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın direktöründen İran'a ziyaret yapması için davet edildiğini duyurdu. Grossi daha önce 22 Kasım Yöneticiler Konseyi oturumundan önce İranlı makamlar ile görüşmek istediğini belirtmişti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi'nin yakın zamanda Tahran'a geleceğini belirtti. Hatibzade'nin belirttiğine göre İran Grossi'yi davet etmiş ve onu bekliyor.
Keyhan gazetesinde İslami İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin petrol satışının devam ettiğini ve gelirlerin sağlandığını söylemesi, Siyonist rejim İsrail istihbaratının fire vermesi ve gizli bilgilerin ifşa olunması, Yemen Ensarullah güçleri ve halk komitelerinin Suudi paralı askerleri karşısındaki zaferlerinin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısının önümüzdeki müzakere süreciyle ilgili sözlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu satırlar yer alıyor.
İslam İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakır İken'in Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile düzenlediği sanal oturumda şu açıklamada bulundu. Amerika'nın yasa dışı yaptırımları etkin bir şekilde kaldırması önümüzdeki müzakerelerin temel önceliğidir. İran'da yetkili görüntülü görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilere ve üç ülkenin farklı küresel konulardaki uyumuna değinerek, üç ülkenin de tek taraflılık ile mücadeleye ve çok taraflılığın yaygınlaştırılmasına vurgu yaptıklarını belirtti ve Amerika'nın İran'a karşı zalimane yaptırımları tek taraflılığa karşı koymanın bedelidir diye konuştu. İranlı yetkili Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde yaptığı istişareleri değinerek Amerika'nın tüm yasal yaptırımları kaldırması bir zarurettir ve müzakerelerin temel önceliği sayılır.
Hemşehri gazetesinde Benny Gantz'ın Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi ile İran hususunda görüşmesini konu eden bir haber yer alıyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile İran ve bölgesel faaliyetleri görüştü. Gantz, Twitter sayfasında Amerikalı yetkili ile işgal altındaki toprakların kuzeyinde görüştüğünü paylaşarak, İran'ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetleriyle ilgili konuştuk açıklamasında bulundu. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki temsilcilerinden Tel Aviv-Washington ilişkilerinin güçlendirilmesine katılmak nedeniyle teşekkür etti. Amerika'nın son dönemde İsrail'e yaptığı yardımlar demir kubbe savunma sistemini güçlendirmek için donanımlar vermek şeklindeydi. Tel Aviv, İran ile 4+1 arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlaması arifesinde müzakereler sürecini bir şekilde sabote etmek ve Amerika'nın Mercam nükleer anlaşmasına geri dönmesini engelleme çabası içerisindedir. Siyonist rejim İsrail defalarca altıdışı raporlar ve açıklamalarla İran'ın barışçıl olan nükleer programını çarpıtmak istiyor. Ancak Tahran defalarca nükleer programının ve faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulamıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Day Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Day Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın Batı Asya bölgesine müdahalelerinde yeni bir yenilgiye uğramasıyla ilgili görüşünü gözden geçireceğiz.
Amerika terör devletinin Afganistan ve Irak topraklarına saldırıları sözde bölgede terörün kökünü kurutmak ve güvenliği sağlamak amacıyla yapıldı. Oysa gerçekte Amerika'nın Batı Asya bölgesinde stratejik hedeflerini ve Washington'un tek kutuplu dünya kuruntusunu gerçekleştirmek üzere yapılmıştı.
Gerçi Amerika terör devleti Afganistan'a bir süper güç gibi çıkarma yaptı. Fakat sonuçta çökmek üzere olan bir güç konumunda bu ülkeden çekilmek zorunda kaldı. Afganistan işgali Amerikalı vergi mükelleflerine 2 trilyon dolar bedelle yattı. Şimdi ise Amerika kamuoyu, özellikle de bu ülkenin elit kesimi önemli bir soruyu şu şekilde gündeme getiriyor. Madem Taliban bir terör örgütüydü ve Amerika bu yüzden NATO'yu da yanına alarak Afganistan'ı 20 yıl işgal etti, o zaman neden şimdi bu örgütle müzakere etti ve neden askeri gücünü geri çekmeyi kabul etti? Amerikalı elit kesim ayrıca şöyle bir soru daha soruyor. Neden Afganistan'da 2 trilyon dolar harcandıktan sonra terör yok olmadığı gibi tekfirci IŞİD terör örgütü de Afganistan'ın sorunlarına eklendi?
Afganistan yetkililerinden biri şöyle diyor, eğer Amerikalılar harcadıkları her dolardan sadece 20 sent bize vermiş olsaydı, ülkemizi çoktan imarlı hale getirmiştik. Gerçekten de eğer Amerika harcadığı 2 trilyon doları Afganistan'da hastane, okul ve üniversite inşa etme, uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığı ile mücadele uğruna harcamış olsaydı, bu şekilde aşağılanmış bir vaziyette ve zillet içinde Afganistan'dan geri çekilmek zorunda kalmazdı.
Amerika'nın Afganistan'dan aşağılanarak ihraç edilmesi, bu ülkenin artık dünyanın üstün gücü olmadığını ve kendi iradesini başka milletlere dayatamayacağını ortaya koydu. Amerikalılar Afganistan topraklarını işgal altında tuttukları 20 yıl boyunca sürekli aşağılandılar. Hatta insanlık dışı uygulamaları Afganistan'a harabeye çevirdi. Amerikalı terörist askerlerin Afganistan hapishanelerinde insanlık dışı barbarca uygulamaları, Beyaz Saray'ı uluslararası alanda rezil etmekle beraber Afgan halkının işgalcilere karşı sınırsız nefretine sebebiyet verdi.
Amerika'nın eski başkanlarından Obama yönetiminin Irak'tan çekilmesinden eski başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ve şimdi de Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan fiyasko bir şekilde çekilmesi Amerika'da iş başına giren yönetimlerin Batı Asya bölgesine dayattıkları savaşlardan geri çekilmek onların da tek kurtuluş yolu olduğunu sonucuna vardığını gösteriyor. Gerçekte Amerika yıllardır Afganistan'da çıkmaza girdi ve bu ülkede kalması daha fazla can ve mal kaybından başka bir sonucu yoktur.
Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi bu savaşı kesin kaybettiğin açık ve net işaretiydi. Bagram Hava Üssü Amerika'nın Afganistan'da kurduğu en büyük asker üssüydü ve bir nevi Washington'un Afganistan'da Kraliyet Sarayı konumundaydı. Bu üs 2012 yılında zirvedeydi ve 100 Amerikalı askere ev sahipliği yapıyordu.
Amerika Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre 11 Eylül 2001'den 30 Eylül 2019'a kadar Afganistan, Irak ve Suriye savaşları için toplam 1.57 trilyon dolar harcandı. Bu savaşlarda Biden'in açıkladığına göre bir tek Afganistan'da 2448 Amerikalı asker öldü ve yine 20.722 asker de yaralandı. Amerikan Merkezi Komutanlığı CENTCOM'un resmi açıklamasında Amerikan ordusu Afganistan'dan kaçışı sırasında bu ülkedeki teçhizatlarından bir kısmını 1000 kargo uçağı ile çıkardı ve Afganistan ordusuna teslim edilmesi gündemde olmayan 17.000 teçhizatı imha etti belirtildi. Pentagon yetkililerinin açıkladığına göre Bagram üssü Afganistan yönetimine teslim edilmesi kararlaştırılan Amerika'nın 7. ve son üssüydü. Amerika'nın Avrupa müttefikleri ise çok önceden buradaki birliklerini geri çekmişti.
Amerikan Başkanı Joe Biden, 8 Temmuz 2021'de Afganistan'dan çekilme kararını savunduğu açıklamasında topu Afganistan komşularının sahasına atarak bu ülkelerden Afganistan yönetimiyle Taliban örgütü arasında anlaşma sağlanması için siyasi bir çözüm yolu bulmalarını istedi. Biden ayrıca Kabil yönetimi Taliban örgütüyle iki tarafın barışçıl bir şekilde bir arada yaşayacakları şekilde bir anlaşmaya varması gerektiğini ileri sürdü. Biden Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması için tek çare bu olduğunu söyledi.
Oysa Amerika yetkililerin Afganistan'ın kaderi hakkında sözleri birer yalan ve kandırmacadan ibarettir. Amerika hiçbir zaman bu bölgede huzur, barış ve güvenlik peşinde olmamıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bundan 4 yıl önce Afganistan'da yaşanan acı terör hadiseleri ve mazlum Afgan halkının katliam edilmesi hakkında şöyle buyurdu. IŞİD'i kurarak Irak ve Suriye'de halka karşı zulüm ve cinayet aracı olarak kullanılan eller şimdi de bu ülkelerde yenilgiye uğrayınca IŞİD'i Afganistan'a intikal ettirmek istiyorlar. Son katliamlar da gerçekte bu planın başlangıcı sayılır.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Amerika'nın desteklediği teröristler için Şii-Sünni diye bir şey söz konusu olmadığını, bu caniler ister Şii ister Sünni olsun tüm sivilleri hedef aldıklarını vurguladı. Bölge milletlerini birbiriyle uğraştırmak Amerikalıların birinci dereceden siyaseti olduğunu kaydeden Ayetullah Hamene'yi şunları kaydetti. Amerika bu bölgenin rahat bir nefes almasını istemiyor ve bölge devletlerini ve milletlerini birbiriyle uğraştırarak istikbarın habis temsilcisi yani Siyonizm'le mücadeleyi düşünmemelerini sağlamaya çalışıyor.
Tahran Üniversitesi öğretim üyesi İbrahim Muttaki Amerika'nın Batı Asya bölgesine yönelik stratejisi hakkında şöyle diyor. Amerika'nın dönem başkanı Barack Obama, 2016 yılında Amerikalı askerlerin Afganistan'dan çekilme planını Pentagon'dan aldı. Bu arada Amerika'nın bazı stratejik kurumları olan Uluslararası Stratejik Etüt Merkezi gibi Anthony Kurtzman'ın yer aldığı stratejik merkezleri ise Amerika'nın bu bölgede rolü Amerika'nın milli güvenliğini tehdit ettiğini ve Washington bölgesel güvenlik konusunda ise alternatif yollar bulması gerektiğini belirtiyor.
Uluslararası meseleler uzmanı Muttaki ayrıca Amerika yönetimi 1980'li yıllarda Saddam'ı kullanarak bölgedeki hedeflerini vekaleten gerçekleştirmeye çalıştığı gibi şimdi de bu rolü korsan İsrail'e verdiği ve benzer dosyaları yürüttüğü anlaşıldığını belirtiyor. Muttaki, Siyonist rejimi İsrail ile bölgedeki bazı Arap rejimlerin yakınlaştırmasını da bu çerçevede ve bölgesel bazda vekaleten görev yapan aktörleri kullanma doğrultusunda değerlendirmek gerektiğini kaydediyor.
Muhterem dinleyiciler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan, bugün sizlerle kısaca müjdeleyici anlamında olan mübeşşir ve olacak bir şeyi haber vererek korkutan, akıbetin kötülüğünü bildiren anlamında olan münzir hakkında konuşacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Esmaül Hüsna'da Allah'ın mütekabil adlarından söz ettik ve bu isimlerin görünüşte birbirine karşıt anlamda olduğunu fakat özünde tek bir gerçeği gösteriyor. Bu isimlerden biri bugün ele alacağımız Mübeşşir ve Münzir mübarek isimleridir.
Müjdeci, müjde veren anlamında olan mübeşşir, Arapça kelime olarak beşr kökünden türetilmiştir. Beşr, güzel görünüm ile zahir olan demektir. Bazı lügat bilimcilere göre, insana da mutlu olduğu zaman yüzünün güldüğü ve tebessüm ettiği için beşer denir ve bu konu onu diğer canlılardan ayıran seçkin bir özelliktir. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'deki müjdeleriyle mümin insanları mutlu ediyor ve onlarda umut ruhu yaratıyor ve onlardan huzur ve güven oluşmasına sebep oluyor. İşte bu konu insanların hidayeti ve terbiye edilmesi ayrıca onun erdemliğe ve saadete yol açmasına sebep oluyor.
Allah-u Teala Münzir ismi mübarek ile de korkutan ve uyaran anlamında Kur'an-ı Kerim'den yüz çeviren müşrikler, zalim ve kafir mürhitlerin dikkatini korkutucu geleceklerine çeviriyor ve onları hakkı batıldan ve doğruyu hatadan ayırt etmeye teşvik ediyor. İlginç olan ise uyarıcı ve korkutucu olmanın müjdeci olmaktan etkisinin daha fazla olmasıdır. Örneğin eğer bu meyveleri, yiyecekleri ve vitaminleri yersen güçlenirsin deseler sadece sağlık ve güçlenme ile ilgilenenlerin dikkatini çeker ve onlar için iyi ve güzel bir haber olur. Fakat eğer kendine dikkat etmez ve bağışıklık sistemini güçlendirmezsen, mask kullanmazsan büyük ihtimalle koronavirüse yakalanırsın, hatta belki de bu hastalık senin ölümüne bile sebep olabilir denilse herkes endişelenir ve kendine iyi bakar.
Hedefe ulaşmak için en güvenilir ve en kolay yol, insanın temiz duygularını tahrik etmektir. Bu duygular her insanın özünde vardır ve Allah kendi mübeşşir ve münzir isimleriyle bu özellikler ile insana erdemliğe ulaşma ve hidayet yolunu göstermiştir. Bildiğiniz gibi insan korku ve umut, öz sevgi ve yaşam ilgisi ve yok olmaktan nefret duygularından oluşmakta. Aynı zamanda kar elde etmenin ve zararı geri püskürtmenin bir bileşimidir. Bu yüzden insanın terbiye edilmesi için umut ve korku arasında bir dengenin olması şarttır. Zira eğer teşvik ve umut haddini aşarsa cesaret ve gaflete sebep olur. Aynı zamanda eğer uyarı ve korku da aşırı derecede olursa sonucu hüsran, ümitsizlik, aşk ve hareket alevlerin sönmesi olur.
Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ayetlerinde nezir ve beşir veya enzar ve beşaret hep yan yana olmuştur. Bu birliktelikte bazen beşaret önce gelir. Tıpkı Bakara suresinin 119. ayetinde olduğu gibi. Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. bazen de tersi olur ve nezir beşirden önce gelir. Nitekim Araf suresinin 188. ayetinde şöyle buyruluyor: "Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim."
Arapçada beşir ve beşaret hem mutlu ve hem hüzünlü bir olay için kullanılır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de kötü bir haber için beşaret kelimesinin kullanılması ise bir nevi eğretileme veya kontrol etmektir. Başka bir ifadeyle vaaz, öğüt ve nasihat onların kalplerine işlemeyince Allah-u Teala Resulullah'a hitaben onlara acı bir sonu ilan etmesini buyuruyor. Bu bağlamda Ali İmran suresi 21. ayetinde şöyle okuyoruz: "Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele."
Allah-u Teala peygamberlerin de mübeşşir ve münzir olduklarını belirtiyor ve Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 213. ayetinde şöyle buyruluyor: "Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi." Resulullah Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'de defalarca Beşir ismi şerifiyle çağrılmış ve birçok ayette de müminler ve muhsinler gibi özel gruplara çeşitli haberleri ve hoş vaatleri vermekle görevli olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda Maide suresinin 19. ayetinde şöyle buyruluyor: "Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz" diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Kur'an-ı Kerim, bu ilahi kelam insanın kurtarılması için nazil olmuştur. Hem beşirdir ve hem nezir. Kur'an-ı Kerim, sevindirici ve mutlu eden haberler içerdiği gibi, uyarıcı ve korkutucu haberler de ihtiva ediyor ve bu da insanın terbiyesi ve hidayetini onun erdemlik ve saadete ulaşmasında büyük etkisi vardır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim beşaret vermek ve uyararak korkutmakta belirli kesimi hitap alıyor. Öyle ki müminler, Müslümanlar ve muhsinlerin sahip oldukları iman ve gerçek inanç yüzünden Kur'an-ı Kerim tarafından beşaret verilen kesim olduğu belirtiliyor.
Buna karşı da müşrikler ve Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerinden yüz çeviren zalim ve kafir mürhitler de Kur'an-ı Kerim tarafından uyarılarak korkutuluyorlar. Nitekim bu konuda Ahkaf suresinin 12. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Bu ise onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır."
Müzik. Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerden Cevşen-i Kebir duasının 25. babı ile vedalaşmak istiyoruz.
Allah'ım, ben ismin hürmetine sana el açıyorum. Hacetlerimi senden diliyorum. Ey varlıklara şekil veren, ey alemin her şeyine belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren, ey bütün alemleri tedbir edip yöneten, ey layık kullarını pisliklerden temizleyen, ey alemi nurlandıran, ey zorlukları kolaylaştıran, ey iman ehlini müjdeleyen, ey günaha kapılanları korkutan, ey hak edenleri öne geçiren, ey hak etmeyenleri geride bırakan.
Kıymetli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde kısaca Mübeşşir ve Münzir ismi şerifleri hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 22. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra geçen 43 yılda İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmeleri ve geldiği noktadan söz etmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde İslami İran'ın iletişim ve bilgi teknolojileri, turizm, sağlık, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde kaydedilen İlerleme ve genişlemelerden söz ettik. Şimdi ise İran'ın gelişme kaydettiği önemli bir alandan, yani askeri sanayi alanından söz etmek istiyoruz. İran İslam İnkılabı Silahlı Kuvvetleri hak ettiği izzeti ve kerameti geri kazandırdı ve bu kuvveti 200 yıl boyunca ecnebi ordularına bağımlı olmaktan kurtararak bağımsız hale getirdi.
Pehlevi rejiminde silahlı kuvvetlerin dışa bağımlılığı oldukça aşağılayıcı bir hal almıştı. Öyle ki İran'da silah anlaşmasının her iki tarafında Amerikalılar bulunuyordu. Amerikalılar askeri müsteşar sıfatıyla silah siparişinde bulunuyor ve yine kendileri bu silahları satıyor ve kalite kontrolünü de kendileri yapıyordu. O dönemde silahlı kuvvetlerin yetkisizliği ve pasifliği had safhadaydı. Öyle ki hatta Şah Muhammed Rıza Pehlevi annesi ve eşinin yanında Amerikalıların İran ordusundan bazı birlikleri onun haberi olmadan başka ülkelerde operasyonlarda kullanmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Bu sitem Şah ve Hanedanının ana kitaplarında anlatılıyor.
Bugün ise İran'ın savunma alanına ilişkin doktrininde askeri eğitimleri ve askeri parklarda yer almaması gibi konularda bağımsızlığını bir benzeri küresel birkaç büyük gücün dışında başka hiçbir ülkede görülmemekte ve başka ülkelerin bu alanların tümünde veya bazılarında dış güçlere bağımlı olduğu bilinmektedir.
Aslında saltanat düzeni hüküm sürdüğü tarih boyunca İran birçok kez geniş çaplı saldırılara maruz kaldı ve silahlı kuvvetleri geniş imkanlarına rağmen yenik düştü. İran güçlerinin Çarlık Rusya ordusunun saldırısı karşısında yenik düşmesi ve en son İran toprakları Rıza Han döneminde ve Birinci Dünya Savaşı sırasında müttefik güçlerce işgale uğraması ve yine oğlunun iktidarında İkinci Dünya Savaşı sırasında tek bir mermi sıkılmadan işgal edilmesi bu hezimetlere birer örnektir.
İran'da zalim saltanat düzenlenen yönetimi anlayışı son 300 yılda İran toprakları ecnevi devletlerin saldırısına uğradığında toprakların bir parçasını kaybedecek şekildeydi. Son 3 asırda İran toprakları 3.7 milyon kilometre kareden 1.7 milyon kilometre kareye geriledi ve birçok eyalet İran topraklarından ayrılarak komşu ülkelere verildi veya bağımsız bir ülke yapıldı. Bunun en son örneği de 1971 yılında İran'dan 14. eyaletinin Muhammed Reza Pehlevi döneminde İran'dan ayrılarak Bahreyn adında bir ülke yapılmasıydı.
Pehlevi rejiminde Rıza Han ve oğlunun 57 yıllık iktidarı sırasında İran Silahlı Kuvvetleri İngiltere, Amerika ve Siyonist rejim İsrail'e bağımlıydı. O dönemde silahlı kuvvetler özgürlükçü İran milletini bastırmanın yanı sıra Vietnam, Umman ve Filistin gibi mazlum ve özgürlükçü milletlerin bastırılmasında da kullanılarak İran milleti için büyük bir ayıp lekesi oluyordu. Ancak şimdi İran silahlı kuvvetlerinin en büyük onuru mazlum milletleri savunmak ve müstekbirlere karşı durmaktır.
Tahran Radyosu.
Bugün silahlı kuvvetlerin, şahların ve ecnebi odakların sultasından kurtularak İran milletiyle bütünleşmesi, silahlı kuvvetlere yenilmez bir gücü dönüştürecek kadar izzet ve iktidar kazandırdı ve son asırlarda ilk kez dünyanın tüm zorba güçlerinin himayesi ile dayatılan 8 yıllık savaşı İran topraklarının tek bir karışını bile vermeden kazandı. Bilindiği üzere İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Irak'ın devrik lideri Saddam, Doğu ve Batı süper güçleri yani Amerika ve Sovyetler Birliği ve onların uydusu olan 56 ülkenin tüm anlaşmazlıklarına karşın el ele vermelere ve tam himayesiyle İran'a saldırdı ve İran İslam Cumhuriyeti'ni de yıkma yemini ettiler. Ancak İran Silahlı Kuvvetleri İslam İnkılabı sayesinde ve ilahi sonsuz güce dayanmak ve İran milletinin tam desteğini arkasına almakla 8 yıl sonra Saddam rejimine ve Doğu ve Batı bloklarında yer alan hamillerine yenmeyi başardı. Hatta Amerika'nın Fars Körfezi'nde konuşlanan donanmasına karşı cadireceği konuma geçti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin 8 yılı kutsal savunmada parlak zaferleri ve Fars Körfezi'nde Amerika ve İngiliz donanmalarına karşı mücadeleleri ve iç arenada güvenliği temin etmeleri bu kuvvetleri dünyanın tüm özgürlükçü milletlerine ilham kaynağına dönüştürdü. Nitekim şimdi Lübnan Hizbullah Hareketi, Filistin'de cihatçı gruplar, Suriye'de Gönüllü Halk Ordusu, Irak'ta Haçlı Şabi Hareketi, Yemen'de Ensarullah Hareketi gibi özgürlükçü hareketler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşünceleri, stratejileri, organize biçimi ve taktiklerinden ilham alarak Amerika ve Siyonist rejim İsrail ordularının yenilmezlik iddiasını yerle bir etmeyi ve ülkeleri için büyük zaferlere ve hamasetlere imza atmayı başardılar.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin 8 yıllık kutsal savunmada parlak zaferleri ve Fars Körfezi'nde Amerika ve İngiliz donanmalarına karşı mücadeleleri ve iç arenada güvenliği temin etmeleri bu kuvvetleri dünyanın tüm özgürlükçü milletlerine ilham kaynağına dönüştürdü. Nitekim şimdi Lübnan Hizbullah Hareketi, Filistin'de cihatçı gruplar, Suriye'de Gönüllü Halk Ordusu, Irak'ta Haşişabi Hareketi, Yemen'de Ensarullah Hareketi gibi özgürlükçü hareketler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşünceleri, stratejileri, organize biçimi ve taktiklerinden ilham alarak Amerika ve Siyonist rejimi İsrail ordularının yerinmezlik iddiasını yerle bir etmeyi ve ülkeleri için büyük zaferlere ve hamasetlere imza atmayı başardılar.
Öte yandan İslam inkılabını savunan gönüllü seferberlerin İslami İran coğrafyasının her yerinde yer alması ise ecnebi askeri güçlerin her türlü nüfuz etme olasılığını sıfıra indirmiştir. İslam inkılabının ilk yıllarında küresel istikbarın İran'ı güvensizliğe sürükleme komplolarına karşı halk güçleri ve İran silahlı kuvvetlerinin çok yönlü savunması, iç meydanlarda savunma operasyonlarında yine dünyada eşi benzeri bulunmayan yeni bir model ortaya koydu. Bu modele göre halk güçleri ve İran silahlı kuvvetleri kentleri ve köyleri yıkmadan ve sivillere zarar vermeden inkılap karşıtlarını en insani şekilde ve halkın yardımı ve gücüyle bastırdı ve ülkenin dört bir yanında güvenliği sağladı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin kendine yeter hale gelme düşüncesi 1979 yılında İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'nin tavsiyelerinden hareketle şekillendi ve zamanla bilim, teknoloji ve sanayi alanlarında büyük gelişme kaydetti. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli askeri teçhizat ve silahlarda ulaştığı seviye dünyanın da birkaç süper gücü dışında başka hiçbir ülkede eşi benzeri yoktur.
Bugün İran savunma sanayi denizlerde, havada ve uzayda kullanılan en komplike silahları üretiyor. İran İslam İnkılabı sayesinde İran savunma sanayisi çeşitli hafif silahları, havan topu, top, antizırh füzeleri, kruz füzeleri, karadan karaya fırlatılan balistik füzeleri, hava savunma sistemleri, karadan denize ve denizden denize fırlatılan füzeleri, en modern savaş gemileri, hücum botları, kravözörler, hovercraftlar, denizaltıları, çeşitli kategorilerde tank ve zırhlı araçları, iletişim cihazları, telsiz ve elektronik savaş cihazları gibi çeşitli askeri teçhizatı ve silahı tasarım aşamasından yapımına kadar kendi imkanlarıyla üretiyor.
Yine askeri alanların en komplike teçhizatı olan hava savunma sistemlerinden uyarı radarlarından düşman hedeflerini izini süren radarlara ve füzelere komutan merkezlerinden ateş gücüne kadar kısa, orta ve uzun menzillerde olmak üzere tüm düzeylerde yurt içinde üretiliyor. İran'da üretilen bu sistemler en ufak uçan nesneyi 200 km mesafeden teşhis ederek izini sürebiliyor ve yine ses ötesi hızla uçan savaş uçaklarını hareket halindeyken imha ediyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 22. bölümünün de sonuna geldik.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.farsiden.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.